bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ah şu biz göçebeler. Demirtaş Ceyhun. Sisçanı Yayın Evi. 4. basım. Seslendiren Serdar Berberoğlu. Gene önce birkaç söz. Gerçekten Avrupalı değil miyiz yoksa? Galatasaray Kulübü anımsanacağı gibi 1993 yılında Avrupa'nın dişli takımlarından İngiliz Manchester United'ı eleyerek Avrupa Şampiyon Kulüpler Ligi'ne girmeyi başarmış ve ilk maçında kendisinin de Avrupa'nın dişli takımlarından biri olduğunu kanıtlayarak ünlü İspanyol takımı Barcelona'ya sözcüğün tam anlamıyla kök söktürmüştü İstanbul'da. İşte o maçtan sonra bir gazetecimiz Barcelona teknik direktörü Joan Cruyff'a "Mr. Cruyff, ne dersiniz? Galatasaraylı Suat sizce de Avrupa'da top koşturabilir mi?" diye sormuş. Gene kendisinin yazdığına göre "Anlayamadım," demiş Cruyff şaşkınlıkla. "Burası Avrupa değil mi? Galatasaray Avrupa liglerinde oynamıyor mu zaten?" Gerçekten isterse bir değil birkaç futbol takımımız Avrupa liglerinde oynasa aslında biz mi Avrupalı olduğumuza inanamıyorduk ne? Avrupalılarca Avrupalı sayılabilmek için bunca cam atmamız da bu kompleksimizden mi kaynaklanıyordu acaba? Ama ilginçtir, bir yandan Avrupalı sayılabilmek için toplum olarak can atarken ve Asyalılığımızın anımsatılmasından bile kesinlikle hoşlanmazken, öte yandan kendimize Asya kökenli olduğumuzu belirtecek ad ve soyad alma konusunda da sanki yarış halindeydik birbirimizle. Gerçekten 6-7 yüzyıl önce geldiğimiz bu topraklar üzerinde Avrupa'nın da neredeyse yarısını içine alınan dünyanın en uzun ömürlü imparatorluklarından birini kurmuş olduğumuz, yani en az 6 yüzyıldır bir ayağımız sürekli Avrupa'da bulunduğu halde gördüğümüz kadarıyla ne Avrupalılar bizi Avrupalı sayıyorlardı hala, ne de kendimiz Avrupalılaştığımıza yürekten inanabiliyorduk. Öyleyse Avrupalılık, Avrupalılaşmak salt coğrafya ile ilgili bir kavram da değildi demek. Örneğin bir Orta Doğu ülkesi olan İsrail, o şımarık Avrupalılara göre bile Avrupalıydı bilindiği gibi. Öyleyse bunca istediğimiz halde niçin bir türlü Avrupalılaşamamıştık acaba? Yoksa biz gerçekten doğulu bir toplum muyduk ve doğulu toplum ayrı bir kavram mıydı? Avrupalılaşabilmemizi engelleyen şey de bu doğulu toplum kavramının içinde mi gizliydi? Doğrusu burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki Batılılardan farklı bir toplumsal yapıya sahip olduğumuz gerçeğini ilk sezende ilginçtir gene Batılı bir bilim adamı olmuştur. Marksizmin kurucusu Karl Marx daha 1853'lerde Batılı toplumlardan farklı bir toplumsal kategori oluşturmamız gerektiği gerçeğini dehasına yaraşır bir bilimsel sezgiyle kavramış ve yakın çalışma arkadaşı Engels'e gönderdiği bir mektupta doğulu toplumlarda özel toprak mülkiyeti hakkının olmamasında bu asyetik toplum kategorisinin ana öğelerinden biri şeklinde değerlendirerek doğu cennetinin gerçek anahtarı işte buradadır galiba diye yazmıştır. Doğulu toplumlara özellikle de Osmanlı İmparatorluğu'na art niyetli bir ön yargıyla değil, bilimsel bir dürüstlükle yaklaşan ilk Batılı bilim adamlarından biri de galiba Marx'tır. Nitekim belirtildiğine göre hayatının son yıllarında Türkçe'de öğrenmiştir. Ancak burada gene hemen şunu belirtmek isteriz ki Marx'ın daha sonra 1855-1859 yılları arasında yazdığı Kapitalizmin Öncesi Üretim Biçimleri adlı yapıtında biraz daha ayrıntılı olarak ele aldığı bu toplumsal kategoriyi ve Asya tipi üretim biçimi diye adlandırdığı bu doğulu toplumlardaki üretim ve mülkiyet ilişkileri konusunu yeterince işlediğini söyleyebilmek de kesinlikle olanaksızdır galiba. Oysa toplumsal sorunlarımızın gizleri gerçekten de bu kavramda saklı olsa gerektir belki. Ayrıca hemen belirtelim ki Marksizm bizi salt toplumsal yapımızla ilgili bir kuramsal savları dolayısıyla da böylesine yakından ilgilendirmemektedir üstelik. Çünkü 1917'de Hemen yanı başımızda gerçekleşen Ekim devrimi de biz Türklerin yazgısı üzerinde hem çok yönlü hem de çok önemli etkilerde bulunmuştur. Örneğin Sovyet devriminin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasındaki gerek manevi, gerekse para ve silah yardımı şeklindeki maddi desteğinin yazgımızı belirleyecek nitelikteki o büyük rolünü yadsıyabilmek gerçekten olanaksızdır. Üstelik bu olayın bizlerle ilgisi bu kadarla da kalmamıştır. Bolşevikler bir yandan Anadolu Türklerinin yeniden bağımsızlığına kavuşmasına katkıda bulunurlarken, öte yandan da aynı günlerde Balkanlardaki, Kafkaslardaki ve Orta Asya'daki soydaşlarımızın bir oldu bittiye getirerek yazgılarını değiştirmişler, onları birer Sovyet vatandaşı haline dönüştürmüşlerdir ansızın. Oysa söz konusu yıllarda aydınlarımızın bile ne Marx'tan haberi vardır ne de Marksizm'den. Gördüğümüz kadarıyla örneğin Niyazi Berkes'in yazdığına göre Genç Osmanlılar Derneği'nin üyesi oldukları için 1867 yılında Ziya Paşa ve Ali Suavi ile birlikte İstanbul'dan kaçıp Londra'ya yerleşmek zorunda kalan ünlü ozanımız Namık Kemal'in neredeyse 3 yıl aynı sokakta 1-2 blok ötede oturduğu Karl Marx'tan haberi bile olmamıştır. Oysa Engels'in manifestosunun 1888 tarihli İngilizce çevirisine yazdığı ön sözde belirttiğine göre Ermenilerimiz aynı günlerde manifestonun Ermenice çevirisinin yayınlanması konusunda İstanbul'da bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Yani azınlıklar daha ilk günden itibaren sosyalizmle yakından ilgilenmektedirler. Nitekim 1908 seçimlerinde Osmanlı parlamentosuna girmeyi başarmış ilk sosyalist milletvekilimiz de Bulgar Vlahov Efendi'dir. İlginçtir, 1910'da kurulmuş tarihimizdeki ilk sosyalist parti olan Osmanlı Sosyalist Fırkası'nda da sosyalizmle, Marksizmle uzak yakın bir ilişkisi yoktur. Fırkanın kurucusu ve tek genel başkanı olan İştirakçı Hilmi'nin de ne sosyalizmden haberi vardır ne de Marksizmden. İzmir'de bir sivil polis olarak çalışırken 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine 1908'den sonra komşuları Baha Tevfik'in ailesiyle birlikte İstanbul'a gelip yerleşmiştir. Uzun sürede onların yanında barınmıştır. 1910'ların başlarında artık ünlü bir yazar ve yayımcı olan Baha Tevfik'in yazıhanesinde bir akşamüstü devrin ünlü yazarları, yayımcıları ve gazetecileri toplanmış sohbet ederlerken aralarında bulunan Hilmi birden, "Yahu hepiniz bir meslek sahibi oldunuz. Kiminizin bir yayın evi var, kiminiz bir gazete sahibisiniz, kiminiz de bu gazetelerin ünlü yazarlarısınız. Oysa ben hala bir baltaya sap olamadım," deyivermiştir hüzünlü bir sesle dertlenerek. Arkadaşları da onun böyle hüzünlenmesinden mi etkilenmişlerdir artık kim bilir. "Sahibe, aramızda bir sen hala bir baltaya sap olamadın. Bari sen de sosyalist oluver," demişlerdir. Ve bu toplantıdan sevinçle çıkan Hilmi dedikodulara göre "Biliyor musun, ben artık sosyalizm oldum," demiştir. İlk rastladığı dostuna coşkuyla. Kısa bir süre sonra da önce İştirak adında bir gazete çıkarmaya başlamış, ardından tarihimizin ilk sosyalist partisini Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı kurmuştur 1910 yılının Eylül ayında. İlginçtir, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aydınlarımız tıpkı iştirakçı Hilmi örneğindeki gibi daha ne olduğunu bile doğru dürüst bilmedikleri sosyalizme o bozgunla birden dört elle sarılmışlardır sanki. Örneğin o güne dek Marksizm hakkında bir şey okuduğu bile kuşkulu, üstelik bu emperyalist savaşın başlıca kışkırtıcılarından biri olan Enver Paşa, yenilgiden sonra gizlice kaçıp sığındı, Almanya'dan Rusya'ya geçerek Lenin'in desteğini sağlayabilmek için daha 1919'da amcası Halil Paşa'yı Moskova'ya göndermiş ve birden sosyalist kesilmiştir. 1920'de kendisi de Moskova'ya gitmiş ve aynı yıl Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na delege olarak katılıp "Yoldaşlar" diye başlayan söylevler bile çekmiştir. Bilindiği gibi Moskova'dan beklediklerini elde edemeyince de Orta Asya'ya geçmiş ve oradaki aşiretleri ayaklandırarak 1922'de Buhara dolaylarında bu kez komünizme karşı Kızıl Ordu ile savaşırken vurularak ölmüştür. Gene Mustafa Kemal de hiç kuşku yok ki kuzey komşusunun tam desteğini sağlamadan Anadolu'yu emperyalist işgalcilerden temizleyebilmesinin güçlüğünü çok iyi bildiği için olsa gerek, daha Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 3. günü Lenin'e bir telgraf çekerek hem Sovyet devrimini resmen tanıdıklarını hem de Sovyetlerle işbirliği yapmak istediklerini bildirmiştir. Ayrıca Azerbaycan'ı Bolşevik zümresine sokmayı kabul ettiğini de belirtmiştir aynı telgrafta. Sonra da hemen bir komünist partisi kurdurmuştur Ankara'da. Görüldüğü gibi şu son çeyrek yüzyıldır yalnız toplumsal değil, sanki budunsal yazgımızı bile etkilemiş, Marksizmi ve Marksizmle ilişkilerimizin tarihini yeterince incelemeden toplumsal yapımızı ve kimliğimizi kavrayabilmemize bizce kesinlikle olanak yoktur. Hala köylü de mi olamamışız yoksa? Kuşkusuz bu çalışmada da çoğaltmaya çalıştığımız temel soru, biz Anadolu Türklerinin 6-7 yüzyıldır sürekli bu topraklar üzerinde oturmasına karşın niçin hala Avrupalılaşamamış oluşudur. Öteki batılı toplumlar gibi sanayileşme aşamasına sıçrayacak toplumsal birikimi acaba niçin bir türlü gerçekleştirememiştir bunca uzun bir sürede? Bilindiği gibi aydınlarımız ısrarla köylülükten hala kurtulamamış olmamıza bağlamaktadırlar bu sorunu. Örneğin Çetin Altan 10-15 yıl var ki neredeyse iki yazısından birinde bu köylülük sorununu ele almakta ve köylülükten kurtuluş konusunda gerçekten de çok ilginç önerilerde bulunmaktadır. Yeni yeni fantaziler üretmektedir. Yöneticilerimizi ve politikacılarımızı da bugüne dek köylülüğü neden aşamadığımızı gündeme dahi getirmemiş olmakla suçlamaktadır sık sık. Gördüğümüz kadarıyla aydınlarımızın Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'ya yerleşerek bir tarım toplumu haline dönüştüğümüz ve köylüleştiğimiz konusunda hiç kuşkusu yoktur. Yani bugüne dek kimse bir kez olsun sormamıştır bile bu soruyu. Oysa Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki üretim ve mülkiyet ilişkileri, toplumsal bilinçte oluşmuş mülkiyet kavramı ve öteki toplumsal koşullar gerçekten gerekli evrimleri geçirerek köylüleşmemize olanak sağlayacak bir aşamaya ulaşmış mıdır acaba? Bilindiği gibi insanlığın göçebelikten yerleşikliğe geçerek köylüleşmesinde evcilleştirdiği hayvanların emeğinden toprağın sürülmesinde de yararlanmaya başlamasının çok büyük rolü olmuştur. Örneğin batılı sosyologlar 10. yüzyılda atlara yeni bir koşum usulü bulan meçhul bir kaşifin insanın maddi çalışma koşullarını tamamen değiştirerek bir devrim yarattığını yazmaktadırlar. Bu bilim adamlarına göre at emeğinden yararlanmada boyun hamudundan omuz hamuduna geçiş Avrupa'da kölelik dönemine son vermiştir. Bilindiği gibi atalarımızın da büyük at sürüleri olmuştur her zaman. At gücünden arabada da yararlandıklarına göre bu omuz hamutlu koşum usulünü nicedir onlar da kullanıyor olsalar gerektir kesinlikle. Dolayısıyla at gücünden toprağa sürmekte de yararlanmayı düşünememiş olmaları gerçekten olanaksızdır. Ama atalarımızın gerek Orta Asya'da gerekse Anadolu'da toprağa kesinlikle atla sürmedikleri de bilinmektedir. Acaba niçin? Gene Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ikta sisteminde toprak ekip biçmeleri için üzerinde yaşayan insanlara dağıtılırken ölçü birimi olarak niçin at gücü değil de öküz gücü alınmış ve bir çift atı olana değil de bir çift öküzü olana toprağa sürme hakkı verilmiştir acaba? Vesaire vesaire. Anımsanacağı gibi 1992 yılında yayımlanan Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler adlı kitabımda da yazınsal çalışmalarım sırasında aklıma veya kalemime takılmış toplumsal yapımız ve kimliğimizle ilgili notları aktararak bir takım sorular üretmeye çalışmıştım. İlginçtir, söz konusu kitabım okurlardan umduğumun çok çok üstünde bir ilgi gördüğü ve üst üste baskılar yaptığı halde üniversite çevrelerinden nedense hiç ses çıkmamıştı bu sorularla ilgili olarak. Kuşkusuz bir bilimsel çalışma değildi yaptığım. Zaten bunu da kitabımın daha ilk satırında bütün içtenliğimle açıklamıştım. Ama bilim adamlarımızın bu suskunluğunun nedenini de merak etmiyor değildim doğrusu. Nitekim bir süre önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi bir profesör dostumla tesadüfen karşılaşınca hemen bunu sordum. Yahu dedim, kitabımı görmedin galiba. Üniversite olarak bugüne kadar biz Türklerin Anadolu'da gerçekten köylüleşip köylüleşemediğimiz konusunda hiçbir araştırma yapmamışsınız gördüğüm kadarıyla. Ama öte yandan da köylü bir toplum olduğumuz konusunda hiçbirinizin şuncacık kuşkusu yok. Bütün hipotezlerinizi bu köylülüğümüz kabulü üstüne rahatça kuruyorsunuz. Oysa ben hala köylüleşememiş olduğumuzu savlıyorum. Üniversitelerimizden çık yok. Niçin hiçbirinizden ses çıkmıyor Allah aşkına? Yo, kitabını okudum dedi sakin sakin. Gerçekten güzel fantazilerdi. Doğrusu bir an için şaşırmadım da değildi. Ama tez toparlandım. Tabii fantazilerdi dedim hemen. Ben de bilimsel bir araştırma yapmadığımı daha baştan belirtiyorum biliyorsun. Ama bilim denilen şeyin temelinde de fantaziler yatmıyor mu? Allah aşkına. Diyelim Thomas More'nin ünlü Ütopyası, Campanella'nın oyunlu Güneş Ülkesi, çağdaş iktisat biliminin de bir anlamda yaratıcıları değil mi sanki? Zaten amacım da bu tür fantaziler üretmekti toplumum üzerine. Galiba yeniden okumalıyım kitabını, haklısın dedi gene sakin sakin. Bilmem yeniden okuyabildi mi? Ne var ki ben gene bir dolu yeni fantazi ürettim toplumum üzerine. Ama ne yazık ki galiba gerçekten köylüleşememişiz hala. Fakat bu yeni savlarımız siz de o profesör dostum gibi bir edebiyatçının fantazileri olarak okuyun en iyisi. Hoşça kalın. Ağustos 1994, Ferah Evler, Yeniköy, İstanbul. Giriş, bir rastlantıyla Orta Asya'ya. Nasıl unuturum, yer yuvarlağının tam oğlak dönencesinde olduğu, yani kuzey yarı küremizin gene yılın en uzun gecelerinden birini yaşadığı günlerdeydi. Kültür Bakanı'nın Orta Asya gezisine katılabilmek için Aziz Nesin ağabeyle önceden sözleşip, birbirimizi telefonla uyararak sabahın köründe kalkmış, daha göz gözü görmez karanlıkta kendimizi dar atmıştık. Sokağa da zar zor birer taksi bulup anca yetişebilmiştik Ankara'ya kalkacak ilk uçağa. Nasıl unuturum. Gerçekten de Sovyetler Birliği'nin beklenilmedik bir anda dağılıverdi ve Orta Asya'da da bir dolu yeni cumhuriyetin ortaya çıktığı günlerdeydi. Üstelik ortaya çıkan bu yeni cumhuriyetlerden birçoğu da denildiğine göre Türk kökenliydi. Bu durum Orta Asya'yı bizler için daha ilginç hale getiriyordu doğal olarak. Çünkü birbirimizden öylesine uzak tutulmuştuk ki yıllardır, ne biz onları yeterince tanıdığımızı söyleyebiliyorduk, ne de onların bizleri yeterince tanıdıklarını söyleyebilmenin olanağı vardı yani. En az 3 çeyrek yüzyıldır değil aklımıza estikçe birbirimize yatıya konuk gidip gelebilmek, karşılaştığımızda selamlaşmak bile bir yürek işi olmuştu gerçekten de. Diyelim bir üçüncü ülkede kazara karşılaştık. Hemen ya biz ülkeye dönünce başımıza gelebilecekleri kestirebildiğimizden görmezden geliyorduk onları ya da onlar nasıl olsa aralarında bir de polisin bulunduğuna yürekten inandıkları için daha bizi görür görmez zaten sıvışmış oluyorlardı ortalıktan. Gerçi ırkçılarımız, Turancılarımız bu insanların da Türk olduklarını savlamıyor değildi yıllardır. Onlara göre bu insanlar da Irak'taki, Bulgaristan'daki, Yugoslavya'daki, Yunanistan'daki soydaşlarımız gibi tutsak Türklerdi. Ama yıllardır gidip kendilerini kurtarmamızı beklediklerine inandırıldığımız bu insanlar, ilginçtir böyle hiç beklenilmedik bir anda, üstelik kendi kendilerine bağımsızlıklarına kavuşuvermişlerdi. Üstelik onlar da kendilerine Türk denilmesinden, Türk soylu olduklarının öne sürülmesinden pek de hoşlanıyorlar mıydı acaba? Çünkü gördüğümüz kadarıyla Türk sözcüğüne karşı hala aşırı bir duyarlılıkları vardı sanki. Ayrıca Türkmenistanlı bile Türk'üm demiyordu. Türkmendi. Azerbaycanlı Azeri, Kazakistanlı Kazak, Özbekistanlı Özbek, Kırgızistanlı da Kırgız'dı kesinlikle. Kısacası Orta Asya'daki bu insanları yeterince tanıdığımızı söyleyebilmemiz gerçekten olanaksızdı. Dolayısıyla onlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini de her zaman tam kestiremiyorduk. Kuşkusuz onlar da bizi neredeyse hiç tanımıyorlardı. Çoğu için kapitalist dünyadaki uzak akrabalarıydık sadece. Gazeteci olarak katıldığım bir resmi heyetin Sovyetler Birliği gezisi sırasında Orta Asya'ya değil ama Azerbaycan'a, daha doğrusu Bakü'ye 1976 yılında ben de gitmiştim bir iki günlüğüne. Gezi öylesine soluk soluğa geçmişti ki gerçekten her anı önceden planlayıp programlanmış bu tür resmi gezilerle bir halkı şöyle birazcık olsun yakından tanıyabilmek söz konusu bile olmasa gerekmiş meğer. Nitekim Sovyetler Birliği'ndeki son gelişmeleri işittikçe şaşırıp kalıyorduk. Güya daha önce görüp tanıdığımız, sandığımız bu insanlarla ilgili bilgilerimiz konusunda kuşkuya düşmemek gerçekten olanaksızdı. Gezi'ye de ülkemin bir yöneticisinden ilk kez böyle resmi bir çağrı almış olmanın duygu anaforuyla değil de her şeyi allak bullak eden bu yeni fırtınayı gidip yerinde görebilme merakının karşı konulamaz dürtüsüyle katılmıştım galiba. Yok, Aziz Nesin'i Orta Asya'ya bir kez daha çeken şey de bu büyük meraktı mutlaka. Ülkesinde komünizmi yasaklayan komünist. Türkmenistan'da tıpkı öteki 14 Sovyet Cumhuriyeti gibi Gorbaçov'un başlattığı glasnost ve perestroika politikaları sayesinde önce 1990 Haziranında egemenliğine kavuşmuş, 1991 Ağustos'unda Gorbaçov'a karşı girişilen gülünç darbenin bastırılmasının ardından Sovyetler Birliği'nin bütünüyle dağılması üzerine de 27 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti. Yani gecenin bir yarısı göz gözü görmez karanlıkta apar topar yollara düşüp Aşgabat'a gittiğimizde Türkmenistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının henüz ikinci ayı bile dolmamıştı. Nasıl unuturum, tarih 24 Aralık 1991'di. Fakat ilginçtir, Aşgabat'ta hala süren bir bayram havasının varlığından söz etmek şöyle dursun, gördüğümüz kadarıyla topu topu iki ay önce kazanılmış bir bağımsızlığın coşkuyla kutlanılmış olduğunu gösterir, bir şenlikten arta kalmış herhangi bir iz de yoktu sokaklarda doğrusu. Galiba değişen tek şey bayraklardı. Eskiden ortalığı pıtrak gibi saran orak çekişli bayraklar yok olmuştu. Çünkü gene otellerde merdiven sahanlıklarındaki masalara kurulmuş asık suratlı şişman Rus karıları odalara giren çıkanları dikizliyorlardı gözlerini kırpmadan. Alnı orak çekişli kocaman şapkalarını gözlerinin üzerine yıkmış ürkünç bakışlı ministerden geçinmiyordu gene ortalık. İlginçtir, galiba çalışanların da çoğu Rus'tu. Kentteki işleri de sanki hala Ruslar yürütüyordu. Oysa dediklerine göre bağımsızlıklarını ilan ederek Rusların boyunduruğundan kurtulmuşlardı şimdi. Yüzyıldan fazla var ki Rus yönetimi altındaydılar. İlk kez 1869 yılında Hazar kıyısına ayak basan Ruslar, şimdiki Krasnovatski kentinin bulunduğu yerde önce bir karargah oluşturmuşlar, sonra bir yandan da Karakum çölüne demir yolu döşeyerek Orta Asya işlerine doğru ilerlemeye başlamışlar ve 1884 yılında Merv kentini de ele geçirerek bütün Türkmenistan'ı egemenlikleri altına almışlardı. Gene dediklerine göre Rus çarlığının yıkılıp yerine Sovyet yönetiminin kurulmuş olması da durumlarında fazla bir değişiklik yaratmamıştı. Bu nedenle yüz küsür yıllık bir tutsaklığa son vermiş böyle bir bağımsızlık kararı, deneyimlerimize göre bütün yurtta günlerce hatta aylarca süren çok büyük şenliklerle kutlanmış olmalıydı doğal olarak. Bağnaz bir Rus düşmanlığı da bütün ülkeyi aynı anda kasıp kavuruyor olsa gerekti doğrusu. Ama ilginçtir, gördüğümüz kadarıyla ne Aşgabat sokaklarında böyle bir şenlikten arta kalmış herhangi bir ize rastlayabilmenin ne de Türkmenlerde yeni oluşmuş aşırı bir Rus düşmanlığından söz açabilmenin olanağı vardı galiba. Olsa olsa kendilerini de artık eşit görüyorlardı onlarla. Eskisi kadar çekinmiyorlardı belki. Yüzyılı aşkın bir süredir birlikte yaşıyor olmak bu ilişkiyi de kendiliğinden doğallaştırıvermişti demek. Nitekim yaşlıca bir Türkmen de ilkokuldan itibaren İngilizce okumuşam, İngilizce bilmirem. Üniversitede Farsça okumuşam, Farsça da bilmirem. Ama hiç Rusça okumamışam, Rusça bilirem demişti. Bu konuyu açtığımızda bıyık altından da kıs kıs gülerek. Üstelik gene kendilerinin belirttiklerine göre bugünkü Türkmenistan'da çağdaş uygarlık adına yapılmış ne varsa neredeyse hepsi de sosyalist dönemde ve genellikle de Ruslar tarafından inşa edilmişti.